Şimdi Kazım Ateş Melbourne'de telefonun öbür ucunda. Merhaba Kazım Bey.
Merhaba Özen Hanım.
Sizi telefonda bulamayınca Türkan Şoray'la ara verdik. Belki bazı dinleyicilerimizin çok hoşuna gitti bu. Eski günleri andılar. Türk filmlerini andılar. Belki de içlerinden diyorlar ki ah keşke daha çok şarkı çalsalar da bu kötü haberleri bize konuşmasalar diyenler de vardır belki. Ama biz yine de konuşacağız Kazım Bey.
Evet.
Şimdi dün Avustralya günüydü. Avustralya günü dolayısıyla birçok konuşmalar yapıldı. Herkes tatildeydi, denize gitti, barbekü yaptı. Bu arada Türk toplumundan sizin yaşadığınız Sydney'deki özellikle Türk toplumunun yakından tanıdığı Cemal Akdeniz'e de bir şeref madalyası verildi. Onunla da bir söyleşi yaptık. Peki sizin için Avustralya günü ne anlama geliyor?
Avustralya günü... Hani 47 yıldır ben bu ülkedeyim ama özellikle şu son 10-15 sene ve hatta belki 20 senedir mana kazanmaya başladı ya da daha çok hani ön plana çekilmeye başlandı. Belki bu da hani son yıllarda başlangıçta Avrupa'da daha sonra da Avustralya'ya sıçrayan bir milliyetçilik rüzgarının esmesiyle birlikte bunun üzerine duruluyor. Hı hı. Hatta işte bayrakla övünme, bayrakla gezme, arabalara bayrak takma, evin önüne bayrak çekme. Son yıllarda görmeye başladığımız bir şey. Daha önce ilk yıllarda Avustralya günü var mıydı, yok muydu? Bunu kimse bilmezdi. Sadece tatillerden bir tatildi. Bir de zaten yaz aylarında genelde tatil havasında geldiği için pek fark edilmiyordu eskiden.
Doğru, haklısınız. Ben de öyle hatırlıyorum doğrusu. Bundan 30 yıl önce öyle Avustralya günü diye çok büyük etkinlikler yapılmazdı. Ama sanırım özellikle Anzac gününün önem kazanmasıyla birlikte ki o da son 15-20 yılın eseridir. Avustralya günü de böylesine önemli bir yeri almaya başladı. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı David Morrison yılın Avustralyalısı seçildi ve onun için en önemli şeyin özellikle orduda ayrımcılığa, erkekle kadın arasındaki ayrımcılığa ve cinsel ayrımcılığa karşı çıkmak olduğunu belirtti. Avustralya'da bu sizce önemli konular mıdır?
Evet, şimdi tabii o Avustralya yılı münasebetiyle seçilen zat hani eski bir komutan olduğu için kendi başarısından söz etti ve Avustralya ordusu içerisinde ne yazık ki eskiden yani toplumun farklı katmanlarında da gördüğümüz gibi kadın erkek eşitsizliğinin yanı sıra kadına karşı bir takım cinsel saldırılar, sarkıntılık yani tırnak işareti içerisinde söylüyorum. Yani kabul edilebilir bir şeydi kadına haksızlık yapmak, kadını mesela fıkraların
konusu yapmak
falan. Şimdi tabii kadını hafife alırsanız ondan sonra geçen hafta da konuştuğumuz gibi kadını bir cinsel obje olarak görmeye başlayabilir bazı insanlar, yanlışlıkla böyle yönlendirilebilir. O başarısından söyledi ve tabii ki o hani konumuz kadın konusu değil de bu konuda da bazı olumlu gelişmeler yaşanmaktadır, doğru.
Bir de yine şeref madalyası verilen veya yılın Avustralyalı gençleri veya yılın toplum liderleri diye adaylığa gösterilen kişilerin çoğu bu yıl dikkatimi çekti. Evsiz kişilere yaptığı yardımdan, yaptığı çalışmalardan dolayı bu şerefe layık görülmüştü. Evsizlik de Avustralya'da giderek büyüyen bir sorun mu sizce?
Evet, maalesef zaman zaman da değindiğimiz bir konu. Yani varsıllarla yoksul arasında gittikçe içinde yaşamış olduğumuz düzen, kapitalist düzende bir uçurum gittikçe büyüyor. Yani neredeyse aynen Amerika'daki sosyal hayat biçimine doğru bir bürünme var. Avustralya'da yani the Australian Dream, Avustralya rüyası olarak her Avustralyanın günün birinde ev sahibi olması rüyası, hayali gerçekleşmesi gibi gerçekleştirilmesi konusunda herkesin bir ideali vardı ama şimdi evlerin hem Sydney'de hem Melbourne'de ortalama fiyatlarının 1 milyon civarına ulaşması Yani bunu birçok insan için, hatta işi, mesleği iyi olan insanlar için bile zor hale geldi. Yani bir ev alabilmeniz için öncelikle 300 bin dolar, nereden bakarsanız yani çeyrek milyon dolar kadar bir
tasarrufunuz
olmaz.
Ki ya, bunu depozito olarak yatırabilirsiniz, değil mi?
Ondan sonra da o almış olduğunuz evin işte 25-30 yıl boyunca taksitlerini ödeyebilecek bir konumda olmanız gerekiyor. O da iyi bir iş sahibi olmanız gerekiyor. Eskiden bu kadar değildi. Yani insanlar eskiden diyelim ki 20 senelik kazançlarıyla ev sahibi olabilecekken günümüzde 30-35-40 seneye yükseldi bu.
Evet evet, inanılmaz bir rakam. Avustralya günü aborjinler tarafından Invasion Day, yani işgal günü olarak niteleniyor ve onlar bu günü yas olarak ilan ediyorlar. Bu günde, Avustralya gününde siyah ile beyaz arasındaki bu farklılığı nasıl yorumluyorsunuz? Belki nasıl giderilebilir?
Giderilmesi uzun bir zaman alacaktır. Çünkü çok yaralar açıldı. İlk 100-150 sene içerisinde özellikle aborjin kanının sayılmadığı, yani helal sayıldığı, yani katledilebilir, öldürülebilir, öldürüldüğünde işte yargı süreci yoktur, insanlar mahkemeye bile verilmezdi. Çok eski yılları kastediyorum. Yani böyle bir kara tarihten bugünlere kadar geldik. Son yıllarda bazı hani özür dilemeyle birlikte, biliyorsunuz ulusal özür dileme yapıldı. 2008 yılında dönemin başbakanı Kevin Rudd tarafından yapıldı ama o daha... Yani 10 senelik bir mazi bile değil ama ondan önce çalınmış kuşaklar, eziyetler falan. Yani tarih inan çok kara şeylerle dolu. Bunun üzerinde ne yazık ki durulmuyor. Biz ilkokuldayken bile yani böyle resmi ideoloji, resmi tarih bile okutuluyordu bu ülkede. Yani Avustralya gibi gelişmiş, özgür düşüncenin yaygın olduğu bir ülkede bile resmi ideoloji, resmi tarihler bize okutuluyor idi. Yani Avustralya'nın sanki 1770 yılına kadar Captain Cook'un kraliçe adına Avustralya topraklarına gelip burayı Avustralya adına ilan etmesinden önce böyle bir kıta yok. Buradaki yaşayan insanlar insan değil, burada hiç kimse yok. Terra nullius olarak burası nitelendirilmişti. Yani boş topraklar olarak. Halbuki Avustralya'da 1770 yılında 400 kadar değişik aborjin toplumu, milleti, ulusu yaşıyor idi. Bunlar hep hiçe sayıldı. Ve Avustralya tarihi özellikle 1788 yerleşmecilerle birlikte, Captain Philip Arfa ile birlikte gelindiğinde, ki 26 Ocak tarihinde buraya iniş yaptı. Birçok insanlar zannediyor ki Captain Cook buraya 26 Ocak indi. Yok, Captain Cook 29 Nisan'da iniş yaptı. Fakat o geldi, baktı, etti, ilan etti ve gitti. Ama 18 sene sonra 1788 yılında yerleşmek amacıyla
buraya ilk yerleşimciler geldi, değil mi? Kaç gemi evet. gelmişti?
11 tane gemiden oluşan bir filo gelmişti. Bunların tamamı, hepsi mahkumlarla da dolu değildi. Bunlar sadece bir çeyreğe ya da mahkumlarla doluydu. Diğerleri bürokrat, teknokrat, teknik eleman, hukukçu, işte sövaya, mühendis gibi insanlar geldi, yöneticiler geldi. Onlar devletin nüvesini, çekirdeğini oluşturdular. Ve tabii akabinde sürekli kafilelerle İnsanlar buraya yerleşmeye geldi. Avustralya tarihi güya o gün başlamış oldu. Tabii bu da burada yaşayan, binlerce yıldır yaşayan ve yüzlerce aborjin kökenli ulusuna bir hakarettir esasında. Yani aborjinleri biz insandan sayacak olursak takdir edelim ki bu onlar için büyük bir haksızlık oldu.
Çünkü o günden başlayarak ayrımcılık başladı ve çok uzun yıllar devam etti. Dediğiniz gibi çalınmış kuşak var, yok sayılan binlerce kişi var değişik eyaletlerde, değişik yerlerde. Hiçbir şekilde... Ama yani, şimdi de büyük bütçeler ayırıyorlar. Hem aborjinlerin eğitimi, hem aborjinlerin sağlığı için. Aborjin İşleri Bakanlığı bile kuruldu biliyorsunuz. Bunlarla bunu telafi etmeye çalışıyorlar ama çok vakit alacak gibi görülüyor.
Evet, yani zararın neresinden dönülürse kârdır. Yani denilebilir ama biraz da İngilizce tabiriyle too late oldu. Yani iş işten geçti. Birçok şeyler, facialar, cinayetler yaşandı. Ve şimdi de daha önce de belirttiğim gibi özür dileme harekatıyla birlikte yoğunlaşan, hızlılaşan el uzatma kampanyaları, faaliyetleri yapıldı. Ama problem öyle bir köklü oldu ki mesela bundan yine 7-8 sene önce dönemin başbakanı John Howard döneminde yine aborjin rezervlerinde, aborjinlerin yaşadığı özellikle Northern Territory'de yoğunlukta hani aburcunların kaldığı yerlere biliyorsunuz giriş çıkışlar yasaklandı işte alkol giriminde bir takım sorunlar porno ile ilgili bir takım sınırlamalar getirildi yani sorun bunları şunun için söylüyorum sorun çok büyük oldu ve ne İşçi Partisi ne de Liberal Partisi işin içinden çıkamıyorlar çünkü böyle 3-5 sene içerisinde çıkılabilecek gibi değil açılan sosyal yaralar.
Evet, öyle görülüyor Kazım Bey. Özellikle bu uzak, remote yerlerde yaşayan aborjin kamplarındaki insanların durumu çok zor.
Ve biliyorsunuz Batı Avustralya hükümeti geçen sene Batı Avustralya'daki bulunan 124 tane rezervin maliyetlerin yüksek oluşunu neden göstererek kapatma kararı aldı biliyorsunuz geçen sene. Ve bununla ilgili de epey bir şey yaşanmıştı, bir çakal yaşanmıştı. Çünkü orası yaparsa Darwin diyecek ki Northern Territory biz de aynısını yapacağız. Güney Avustralya biz de yapacağız. Queensland'da.
Neyse ki henüz böyle bir şey yok. Henüz böyle bir işaret yok. Şimdi gelelim bir başka diğer konuya. Bu da çok önemli bir konu. Bu Avustralya günüyle birlikte Cumhuriyet tartışmaları yeniden açıldı. Eyalet başbakanları bir bildiri yayınladı ve Avustralya'nın devlet başkanı İngiliz kraliçesi değil Avustralyalı biri olmalı dediler. Sizin bu konudaki görüşlerinizi alacağım ama güzel bir mesaj gelmiş. Onu okuyayım ilk önce. Tülün Hanım'dan gelmiş. Avustralya'daki ilk gününüz, Avustralya'daki yaşantınızı bizimle paylaşın demiştim. Şöyle diyor. Ben yurt dışına henüz hiç çıkmamıştım. Filmlerde gördüğüm güzel ülkeler gibi zannedip bir iki yıllığına diyerek yola çıktık ve Melbourne'e ayak bastık. Arkamda kaliteli, nezih dostlarımı, yakınlarımı bırakmıştım. Bu şok senelerce devam etti. Gel gitler ailemi parçaladı. Çocuklarım akrabasız büyüdü. Kaybım çok, kazancım yok. Gelip dönmek zordu. Pişmanlıkla 75 yaşına girdim. Bunda da bir hayır vardır diyor Tülin Hanım. Böylelikle bizimle paylaşmış oldu Avustralya'ya ilgili duygularını. Kazım Bey, siz Avustralya'daki bu cumhuriyet tartışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Tabii bu da yeni bir tartışma değil. Belki 25 seneden beri devam ediyor. Ve bir sürede devam edecek. Zannediyorum bir gün gelecek Avustralya bu istek ve talebin karşısında direnemeyip bir gün belki cumhuriyet olacaktır. Şimdi Avustralya'nın mevcut hali çok çok kötü. Cumhuriyet olduğu takdirde ne bileyim yani şey
Çok
olur
daha iyi
abartılı
olacak
bir
gibi görülmüyor
yani
diyorsunuz.
aya mı çıkacağız bundan sonra ne olacak da illaki cumhuriyet geldiğinde biz çok daha iyi olacağız. Yani bunu söyleyerek ben monarşist falan da değilim. Monarşizme inanan birisi de değilim ama yani çok mu şeyler kaybettik, kaybediyoruz, adam olamıyoruz da o geldiğinde çok iyi olacağız.
O zaman
Yani
isterseniz biraz bu soruya karşılık olarak başkalarının verdiği cevabı
tabii.
size ileteyim. Şöyle diyorlar.
Evet.
Avustralya artık kendi kimliğini, ergenliğini, kişiliğini ortaya koymalı. Bunun için de en önemli şeylerden birisi kendi vatandaşını devlet başkanı seçmeli diyor. Buna ne dersiniz?
Şimdi dediğim gibi ben buna karşı değilim. Buna sonuçta halk iradesi karar verecektir. Bugün değil ama bir gün olacağına inanıyorum. İnsanlar öyle olmasını istiyorsa ona da karşı çıkmam ve desteklerim. Yani sadece şu anda bizim önceliklerimizin arasında olmayan bir şey olduğunu düşünerek ben bunu söyledim. Yani halledilebilecek, çözülebilecek çok şey var. Yani milli irade elimizde, sembolik olarak kraliçe devlet başkanı da olsa, yani biz yine sonuçta yapmak istediklerimizi bu ülkede gayet rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bazı insanlar mesela Avustralya monarşi olarak kalmalarının istemesinin ardında siyasi şeyler var. Kimliğimizi kazanalım derken bazı insanlar da cumhuriyet olduğumuzda karanlık bir kimliğe bürünebiliriz kaygısı var. Asyalılaşabiliriz, İslamileşebiliriz, işte ne bileyim yani Anglo-Avustralya kültüründen uzaklaşabiliriz, başka unsurlar hakim olabilir ya da onların müdahale etme imkanı daha bir kolaylaşabilir gibi kaygısından dolayı ülkenin neredeyse yarısı aşağı yukarı bu mevcut statünün değişmesini istemiyorlar. Bazı insanlar da hayır diyorlar. Biz daha bir benliğimizi kazanırız, daha bir güvenimiz artar, daha bir işte adam oluruz gibi düşünceler de var. Ama dediğim gibi şu ortamda birinci yani önceliğimiz değil diye düşünüyorum ama insanların çoğu bunu istiyorlarsa buna da tabii ki karşı çıkmamak
kimse
lazım.
Kimse karşı çıkamaz. Peki Başbakan Malcolm Turnbull biliyorsunuz eskiden Cumhuriyet Hareketi'nin öncülerinden birisiydi.
İyiydi.
Cumhuriyet konusunun hükümetin gündeminde olmadığını söylüyor. Siz de herhalde artık hükümetin gündeminde olacak önemli bir konu değil diye düşünüyorsunuz öyle mi?
Tabii şimdi Malcolm Turnbull bu hareketi başlattığında 1999 yılındaki yapılan referandum öncesi Cumhuriyetçiler diye bir blok oluşturulmuştu. Başta kendisi olmak üzere zengin bir iş adamı ve başarılı bir iş adamı olmaksızıyla birlikte yanında çok ünlü insanlar vardı. Sanatçılar vardı, sporcular vardı, akademisyenler vardı, tarihçiler falan ve ülkenin %49 virgül kaçı bunu desteklemişlerdi. Ama şimdi Malcolm Turnbull ülkenin başbakanı ve siyasetini, davranışını ona göre belirlemesi lazım. Yani bir birey olarak şunu istiyorum, bunu istiyorum diyebilirsiniz. Ama belirli bir mesuliyete geldikten sonra o mesuliyetler sizi farklı farklı düşündürmeye başlayabilir. Malcolm Turnbull'daki gördüğümüz odur. Ben inanıyorum ki onun gönlündeki yatan Avustralya'nın elbette bir gün cumhuriyet olmasıdır. Ama o da zannediyorum biraz önceki söylediğim kaygılardan ötürü.
Hemen bunu bugün şimdi söyleyemiyor çünkü onun sorumluluğu farklı diyorsunuz. Kazım Bey 3 dakika gibi bir zaman kaldı ama kapatmadan önce madem ki biz bugünlerde Avustralya'da ilk güne önem veriyoruz ve bu yolda programlar yapıyoruz. Evet. Sizin de ilk gününüzü sormadan edemeyeceğim. Belki dinleyiciler de merak ediyordur. Nasıl hatırlıyorsunuz ilk geldiğiniz günü?
İlk geldiğimiz gün Essendon havalarına geldi. Şu anda orası kapalı biliyorsun. Tullamarine havalarına açıldı. Ve oraya geldiğimizde gece yarısıydı. Sydney üzerinden geldik. Bizim uçağımız Sydney uçağıydı esasında. Fakat bizden önceki gelen bu akrabamız Melbourne'e geldiği için biz Melbourne'e devam edeceğiz dedik. Nasıl dediyse babam o zamanları. Oradaki insanları bize bir boş uçağa bindirdiler. Yani 200 kişilik uçakta 5-6 kişiydik buraya geldik. Ondan sonra buraya gelince bizi karşılayan hiçbir kimse yoktu. Orada soyadını vererek çünkü soyad babamın amcası oğlu bizden önce gelmişti. Onu verdik. Adamlar aradı etti. Fabrikada çalıştığını. General Motor dedik. Fabrikaya gittik. Gidilmiş. Biz uyuyoruz. Üç kardeş böyle şeyden yorgunluktan. Ondan sonra babam geçen bunu bir sohbet sırasında tekrar bu anılarını tesadüf anlattı. Buraya Uğur Işılak gelmişti. O münasebetle kendisini anlattı. Onlar da hayret ve dehşet içinde dinlediler. Şimdi orada diyor ki ben diyor işte bir şeyler anlatmaya çalışıyorum falan. Ondan sonra adamlar da gidiyor bir şeyler yapıyor. Tekrar bize dönüyorlar falan diyor. Ondan sonra hanım, annem Hatice Ateş diyormuş ki babama, çavuş diyormuş ki babam anneme çavuş da hitap eder. Adamlara de ki şöyle şöyle. Halbuki babam diyor ki ya ben ne yesi biliyorum ne o da bilmiyorum diyor. Beni ne zannediyorsa alışmış diyor hanım diyor.
Bana söyledi. Belki bir gün onunla da söyleşi yapmam gerek o zaman. Muhakkak bu programlar çerçevesinde onu da arayayım. Sanırım 80 yaşın üstündedir şimdi Kazım Bey. Gayet güzel. Siz kaç yaşındaydınız geldiğinizde?
Ben 6 yaşındaydım. Babam da 27 yaşındaydı.
Oo, vay vay vay vay. Nereden nereye? Kazım Bey, çok teşekkürler ediyorum. Bir gün yine bunu daha farklı şekilde konuşalım, tamam, diyorum. Şimdilik hoşça kalın.
Sağ olun, teşekkürler. Görüşmek üzere.
Kazım Ateş'le Avustralya gündemi kapsamında yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Yarın yine SBS Radyosu'nda yeni söyleşiler dinleyeceksiniz. Farklı programlara konuk olacaksınız. Radyoyu öğleden sonra saat 2'de açmayı unutmayın. Bizimle birlikte olun ve yeniden hoşça kalın.